Ayrım 37, geri sayım, Robert Ludlum, sayfa 402, 28. bölüm. Yardımcı müdür Frank Shields, üstünde adı yazılı mühürlü zarfı açıp içindekileri incelemeye başladı. Zarfı mühür bozulmadan teslim aldığını gösteren kağıdı imzalayıp muhafızı gönderdikten sonra masasına döndü. Büyük bir dikkatle baştan itibaren yeniden okumaya başladı. Albert Whitehead, Stuart Nichols, Benjamin Walburg ve Jameson Fowler arasında yapılan özel ve dinlenemeyeceği sanılan telefonlarla yapılan konuşmaların metni kelimesi kelimesine 6 sayfaydı. William Clayton ya da Beowulf Agati ile yaptıkları şok edici görüşmelerden sonra New York'ta gözden uzak bir restoranda toplanan 4 matreze bu kişilerdi. Dinlemeyi engelleyen telefonlara girmek devletin kesici aygıtları sayesinde bir sorun değildi. Konuşmalar tam olmasa da anlaşılırdı. Konuşanlar imkansızı hesaba katıyor gibiydiler. Binlerce dolara mal olmuş telefon hatları gerçekten güvenilir miydi? Ne olursa olsun amatörce EMS dedikleri Amsterdam'dan uzak durmaları emri yüzünden hepsi şaşkındı. Metinlerde merakla karışık korku ifadeleri geçiyordu. Girişimin aldığı yön az korkutucu değildi. Bu yüzden iki gün sonra New Jersey'in varlıklı bir ilçesi olan Burnersville'deki küçük bir otelde buluşmayı kararlaştırdılar. Rezervasyon Genesis şirketi adına yaptırılacaktı ve özel uçaklarıyla 20 dakika uzaklıktaki Morristown Havaalanı'na ineceklerdi. CIA'nın gizli sızma şubesi operasyon dairesi işe gerçeklerin ne olduğunu bilmeden girdi. Ama bu olağanüstü bir şey değildi. Genesis şirketi 4 mini daireyle konferans salonunu tutacaktı. Bir ekip oraya gidip mümkün olduğu kadar az şey söyledikten sonra her tarafa dinleme cihazı yerleştirdi. Frank Shields hattı gizli telefonunu açıp Londra'yı Geoffrey Waters'ın MI5 merkezindeki temiz telefonunun numaralarını çevirdi.
''İç güvenlik'' dedi bir ses.
''Merhaba Geoff, ben Frank.''
''Bir haber var mı yaşlı çocuk?''
''Schofield'ın şapkasına bir tüy daha dikin.''
''4, şimdi 5 adayının hesabı tamam. Buradaki 4 olasılık artık kesin. Bir toplantı ayarladılar ve bizim OD tarafından kapsama alındı. İnan bana hepsi paniğe kapılmak üzere.''
''Bunu nasıl yaptı?'' diye bağırdı Sir Geoffrey.
Kolayca yaptığına kuşku yok diye yanıtladı Shields.
Birçoğumuz gizliliğe ve hilenin zorluklarına o kadar alışmışız ki doğrudan yaklaşımı aklımıza getirmiyoruz.
Hangi role girerse girsin Brandon doğruca atağa geçerek hedefine fırsat vermiyor.
Bu bana gizliliği ortaya çıkarmanın çabuk bir yolu gibi geliyor.
Aynı fikirdeyim ama biz Beowulf Agati değiliz. Temasta kalacağım.
Tamam Frank.
Sir Geoffrey saatine baktı. Yine yemeğe geç kalmıştı. Karısını aradı. Özür dilerim canım. Burada biraz karışığız. Yine üzerinde konuşamayacağım bir şey mi Geoff?
Tek kelimeyle evet.
Öyleyse ne kadar gerekiyorsa kal canım. Ahçı yemeğini ılık tutar. Tepsiyi fırından çıkarmak için tutamaçları kullan.
Teşekkür ederim Gwyn ve özür dilerim.
Dileme Geoff. Sadece alçakları yakala. Clive tamamen yıkılmış durumda. Şu anda benimle beraber.
Biraz uzun sürebilir.
Her neyse Clive ile ben ilgilenirim. Onu bir konuk odasına yerleştireceğim.
Waters telefonu kaparken yaslı kayınbiraderinden sabaha kadar uzak kalmak için dışarıda nerede yemek yiyebileceğini düşünüyordu. Dahili telefonu kaldırıp SIS muhafızlarını istedi. Suikast teşebbüslerinin olduğu yerde en deneyimli elemanlardı. Don Carlo Paravacini'nin ölüm tehdidi dikkate alınmalıydı. Kamuflaj kıyafetleri giyinmiş, omuzlarında silahları ve başlarında bereleriyle 3 muhafız geldi. Bölgedeki bütün damlar kontrole alındı.
Teşekkür ederim. Aslında bu kadarının fazla olduğunu düşünüyorum ama diğerleri aynı fikirde değil.
Biz diğerleriyiz dedi lider. Birinin hayatı tehlikede olduğu zaman kim olduğu önemli değil. O tehdidin yerine getirilmesini engellemek için buradayız.
Yine teşekkürler. Giderken bir yere mesela yemek için Simpsons'a uğramak kurallara aykırı mı? Yemek benden tabii.
Özür dilerim efendim. Aldığımız emir sizi doğruca evinize götürmek ve nöbet değişimine kadar orada beklemek.
Vurulmayı tercih edebilirim diye mırıldandı Geoffrey.
Efendim?
Bir şey yok dedi Waters ceketini giyerken. Pekala gidelim.
Birinci kattaki MI5 girişinin sağ kapısı açıldı. İki SIS ajanı dışarıya fırladı ve silahları hazır halde sağda ve solda pozisyonlarını aldılar. Lider Waters'a başını salladı. Bu hareketle kaldırımda bekleyen zırhlı araca koşmasını işaret ediyordu. Waters koşmaya başladı. Karanlığın içinde birden siyah bir limuzin hızla köşeyi döndü, arka camları açıktı. Aniden karanlık, açık pencerelerde otomatik silahlar belirdi ve geceyi yaylım ateşinin sesi doldurdu. İlk iki SIS muhafızı düştü, göğüsleri kan içindeydi. Birliğin lideri kendini Geoffrey Waters'ın üzerine atıp onu kısa merdivenden iterek zırhlı arabanın arkasında yere yatırdı. Bu hareketi SIS görevlisine eti ve kemiğine gömülen mermilerle sol omzunun parçalanmasına mal oldu. Sağ kolunu kaldırıp elindeki otomatiği kaçan limuzinin arkasından peş peşe ateşledi. Boşunaydı. Yaralı omzu nedeniyle sol kolu onu destekleyemiyordu. Yere düşüp kısmen Sir Geoffrey'in üstüne yığıldı. Ateş sesleri duyulduğu anda MI5 merkezinden insanlar dışarıya koştu. Hepsinin ellerinde silahları vardı. Orta yaşlı bir görevli kanlı manzaraya bakarak talimat verdi. ''Polis çağırın, can kurtaran isteyin, öncelikli durun ve Scotland Yard'a haber verin.'' Geoffrey Waters yardımla yavaşça ayağa kalktı. Soluk soluğaydı ve titriyordu ama yine de kontrollüydü. ''Durum ne?'' diye sordu. İki SIS öldü. Lider kötü yaralanmış. Kanı durdurmak için sol kolunu saracağız. Aman tanrım dedi Sir Geoffrey öfkeyle. Cep telefonunu çıkarıp Price ile Monrose'un kaldıkları otelin numarasını çevirdi. 600 numaralı oda. Alo dedi Cameron Price. Matarese 10 dakika önce Paravacini'nin ölüm fermanını yerine getirmeyi denedi. İki ölü ve bir ağır yaralı var.
Tanrım diye bağırdı Cam. Sen iyi misin?
Yaşlı vücudumda birkaç bereyle yüzümde çizikler. Bunun dışında ayakta ve çok öfkeliyim.
Anlıyorum. Ne yapabiliriz? Oraya gelelim mi?
Sakın ha diye bağırdı Waters. Matarese hasar durumunu anlamak için kesinlikle bölgeyi gözlüyordur. Sizin Londra'da olduğunuzu kimse bilmiyor. Uzak durun.
Anlaşıldı. Ne yapacaksın?
Önce aklımı toplamaya çalışacağım. Sonra katiller arka plakası bulunmayan siyah bir limuzinde oldukları için Londra'daki bütün kiralık limuzin servislerini didik didik edeceğim.
Doğru yerden başlıyorsun Jeff ama limuzin çalıntı olabilir.
Polis kayıtlarını kontrol edeceğiz tabii. Siz gizlenin ve benimle Brandon dışında kimseyle görüşmeyin.
Schofield nasıl?
Çok iyi. Haberleri size son anlatırız. Şu anda Savoy'un en yüksek oda servisi hesabını çıkarmakla meşgul. Çok karılı Arap şeyhleri dışında.
Buraya her zaman güvenebilirsin. Çok yeteneklidir.
New Jersey'in av bölgesindeki küçük otel yoldan yarım mil uzaktaki bir golf sahasıyla at çiftliklerinin arasındaydı. Hem golf sahasının hem de ahırların kuşaklar öncesine giden üyelikleri vardı ve yeni başvuru yapanların aile secereleri dikkatle araştırılıyordu. Otel ise New Jersey'den çok geleneksel New England tarzındaydı. Üç katlı bina beyaz ahşaptandı. Girişin iki yanında koloni tarzı sütunlar ve kapının üstünde pirinçten bir kartal vardı. İçerisi koyu renkli çam mobilyalar, pirinç lambalar ve küçük avizelerle döşenmişti. Kalın halıyla kaplı lobisi ve sadece rezervasyon masasıyla rahat bir otel izlenimi veriyordu. Yalnızca beyaz olan konuklar pahalı kıyafetler giymiş orta yaşlı ve yaşlı insanlardı. Otel elemanlarına yeni birisi katılmıştı ve bu yönetimin hoşuna gitmiyordu. Ne var ki bu istek Federal Soruşturma Bürosu'ndan gelmişti ve emir sayılırdı. Matarese dörtlüsünün gelmesinden bir gün önce santralda yedek bir operatör belirdi. Dört konuğun odalarından yapılacak bütün telefonlar kadının üçlü kayıt yapan bir teybin olduğu santralına yöneltildi. 40 yaşlarında olan kadın çekiciliği ve tatlı diliyle çevresine uyum sağlıyordu. Adı Bayan Cordell'di. Ekipmanını inceleyip bütün gizli cihazları kontrol ettikten ve gerekli gördüğü düzeltmeleri yaptıktan sonra erkenden yatmaya gitti. Sonraki iki gün çok az uyuyabilecekti. Operasyon gizli olduğu için Bayan Cordell'e rahat yoktu. İkinci müdür Frank Shields ile anında bağlantı kurabilen tek siyah ajan teknisyeniydi.
Av bölgesinde sabah olurken tüm çayırlar güneş ve çiğden parlıyordu. Dörtlüyü oluşturanlar ortalama 30 dakika arayla geldiler. Kordel adamların neye benzediğini bilmiyordu. Çünkü otelin girişinde kamera yoktu. Zaten görünüşleri de onu ilgilendirmiyordu. Yalnızca onların ses tanıyan kayıt cihazlarına geçecek konuşmalarını dinlemek istiyordu. Telefonlar başladı. İlk olarak Jameson Fowler, avukat Stuart Nicholson odasını aradı.
''Stu, ben Fowler. Benim odamda buluşalım. 20 dakika sonra, tamam mı?''
Kervish ses kaydedildi ve teşhis edildi.
''Tamam, Jim, seni arayacağım.''
Kervish ses kaydedildi ve teşhis edildi.
''Evet, ben Stuart.
Ben, Jameson'ın odasında 20 dakika sonra, tamam mı?''
''Belki biraz gecikebilirim.'' dedi bankacı Benjamin.
''Walberg, LA, Londra ve Brüksel arasında bir transfer sorunu var. Bir geri zekalı yanlış girişi delmiş, zımbalamış. Onu yakında yakalayacağız.''
''Merhaba.'' dedi Svensson ve Schwartz'ın başkanı Albert Whitehead.
''Ben Stu, Al. Fowler 20 dakika sonra onun odasında toplanmamızı istiyor. Kabul ettim.''
''O kadar çabuk kabul etme.'' dedi sert bir sesle. ''Ona bir saat sonra geleceğimi söyle.''
''Neden Al?'' ''Şu piç kurularının hiçbirine güvenmediğimi söyle.''
''Bu çok sert bir yaklaşım Al.''
''Her şey sert, danışman. Kahrolasıca kafanı hukuk kitaplarından kaldırıp gerçeği gör. Birçok basınç noktası aşınıyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum. Como yanıt vermiyor ve şimdi de Amsterdam yasak. Ne haltlar dönüyor.''
''Bilmiyoruz Al, ama Fowler ile Walberg'u gücendirmek için de bir neden yok.''
''Bunu nasıl biliyorsun Stuart? Bu işe milyonlar, hayır milyarlar yatırdık. Bir çöküntüyle her şeyimiz gider.''
''Fowler ile Walberg bizim tarafımızda Al. İkisi de bizim kadar şaşkın. Onları aleyhimize çevirme.''
''Pekala ama zamanlamada kararı kimseye bırakma. Otoriteyi onlara vermem. Herkese 45 dakika sonra geleceğimi söyle.''
Bütün sesler Bayan Cordell'in üçlü bantlarına kaydedilmişti. Sonraki konuşmalarda kim konuşursa sesi anında teşhis edilecekti. Bayan Cordell artık Matarese dörtlüsünü elektronik olarak gözlemeye hazırdı. Toplantı tam 11.02'de Fowler'ın odasında başladı. Ama yalnızca üç adam vardı ve ilk konuşmalar çok sertti.
''Whitehead ne cehennemde Stuart?'' diye sordu Walberg.
''Mümkün olur olmaz gelecek.''
''Onu tutan ne?''
''Bir sorun var ben. Bir birleşmenin son şartları üzerinde haberleşme eksikliği yakında halledecek.''
''Bu toplantı kahrolasıca bir birleşmeden çok daha önemli.''
''O da senin kadar bunun farkında Jameson. Yine de yarım saat için öfkelenmeye değmez. Bunlar ihtiyacımız olan dikkati dağıtmaktan başka bir işe yaramaz.''
''Laf, ukala avukat.''
''Hey Walberg, huysuzluk etme şimdi.''
''Özür dilerim Stu ama Whitehead'i hepimizden daha iyi tanıyorsun. Küçük oyunlar oynuyor, tam bir yönetme hastası.''
''Bir telefon konuşmasından yönetme hastalığına nasıl atlayabiliyorsun?''
''İkiniz de kesin. Whitehead bir diken. Her zaman öyleydi. Hep öyle olacak.''
''Dur biraz Fowler.'' dedi Stuart Nichols. ''Al yalnızca müşterim değil, dostumdur.'' Konuşmalar böyle sürüp giderken 22 dakika sonra Albert Whitehead geldi. Ses tonunda pişmanlık vardı.
''Çok özür dilerim arkadaşlar, gerçekten. Konuşmamın sonunda tarafsız bir tercüman dinlemek zorunda kaldım. Schweizer Deutsch'un lisanı korkunç.''
''Schweizer Deutsch?'' diyerek nefretle mırıldanan Fowler kendini bir koltuğa attı.
''Pazarlığa girmeyi denemelisin Jameson,'' dedi Whitehead Fowler'a tepeden bakarak. ''İyi bir akıl jimnastiği.''
''Aklımı anlamadığım şeylerle yormam Al. İyi bir iş değil.''
''Evet, yormazsın. Bu nedenle bizim gibi insanlara ihtiyacım var. Şirket birleşmelerine ve satın almalara para sağlayabilmen için kafa yoran adamlara.''
''Sizle de, sizle de yapabilirim.''
''Doğru değil Fowler,'' diye sözünü kesti Whitehead sertçe. ''Örgütümüz ya da girişimimiz diyelim istersen.''
''Ne olduğumuzu söyle Al,'' dedi Jameson Fowler onun sözünü keserek. ''Yoksa adı seni korkutuyor mu?''
''Hiç değil, gururla söylerim. Matarese'nin sermaye bulmak için belirli kuralları vardır. İzlemenin mümkün olduğu yerlerde yalnızca belirli kanallar kullanılabilir. O ülkenin yasa sınırları içindeki kanallar. Çok büyük transferler durumunda benim şirketim gibi kanallar genellikle benim şirketim kullanılır, senin de bildiğin gibi.''
İkiniz de kral kim oyununu keser misiniz? Sinirlenen Benjamin Wahlberg, Whitehead ile Fowler'ın arasına girip tek tek yüzlerine baktı. Kibirlerinizi ahırlara kapatın, burada çok daha büyük sorunlarımız var.
Konuşmalar daha az kavgacı olmamakla birlikte hemen konuya yöneldi. Albert Whitehead'in daha önce avukatına sormuş olduğu soruyla başladı.
Ne haltlar dönüyor?
Yanıtlar hemen peş peşe ve çoğunlukla çekişmeli gelmeye başladı. Konuşmalar Amsterdam'ın kontrol gücündeki eksiklikten, kendi güç alanlarından vazgeçmek istemeyen bağımsız birimlerin birlikten çekilme olasılığına kadar uzanıyordu. Sonra Leonard Fredericks'in Londra'dan gönderdiği bilgiye ilişkin olarak Julian Guiderone'nin oynadığı rol üzerinde durdular.
Guiderone şimdi nerede diye sordu Albert Whitehead.
Doğu Akdeniz'de bir yerde olduğu söylendi bana dedi Wahlberg. Sadece bir söylenti olabilir tabii. Neresi olduğunu kimse bilmiyor.
Haber alma teşkilatında birkaç bağlantım var diye ekledi Nichols. Bakalım yardım edebilecekler mi?
20 ya da 30 yıl önce öldüğü sanılan bir adamı bulman için mi?
Fowler alaycı bir kahkaha attı.
Jameson dedi Whitehead. Ölüp de sonradan dirilenlerin sayısını bilsen şaşırırdın. Gerçekte sokaklardaki son dedikoduya göre sen Jimmy Hoffa'ymışsın.
Komik adam. Fowler Wahlberg'a döndü. İhtimal vermiyorum ama Stu'nun bir şey bulabildiğini düşünelim. Guiderone ne yapabilir?
İstediği her şeyi. Gidip Julian'la konuşmak benim için sorun değil. Bütün söylenenlere rağmen ona karşı dürüst olduğun sürece çok medeni bir adam. Hollandalı mantıklı konuşuyor olsa da tüm cilasının altında o bir patolojik.
Ama ne yapabilir diye sordu Whitehead.
Jameson'ın kastettiği bir şeyler var.
Teşekkür ederim Al.
Hiçbir zaman aptal olduğunu söylemedim Jameson. Sadece aklını sınırlıyorsun.
Whitehead bankere baktı.
Tekrarlıyorum ben. Eğer bulunursa Guiderone ne yapabilir? Amsterdam'ı kontrol altında tutmuyor.
Paranın geldiği yer Amsterdam diye bağırdı Nichols.
Evet tabii para dedi Wahlberg. O para nereden geliyor? Bunun yanıtını ben vereyim. Büyük babası Matarese Baronu'nun yüklü servetinden geliyor. Ve Julian Guiderone kim? Nereden geliyor? Bunu da yanıtlayacağım. O Shepherd boyunoğlu. Baron tarafından hayatının işini, hayallerini ve ideallerini yerine getirmek için kutsanarak görevlendirilen Nicholas Guiderone'nin oğlu.
Ne anlatmaya çalışıyorsun ben diye söze karıştı Fowler. Konuya gel.
Konu gizli Jim ama torunun sahip olduğu para kadar güçlü.
Bunu açıklasan iyi olur dedi Stuart Nichols.
Eski ahitteki peygamberler ve peygamberlerin sözlerini kutsal sayan müritleri kadar ölümsüz.
Konuyu evirip çevirmeden de anlatabilirsin ben diye karşı çıktı Whitehead.
Burada gerçek bir şeyle uğraşıyoruz. Lütfen açık ol.
Gerçek olmasının nedeni bu diye karşılık verdi Wahlberg bilmece gibi konuşmaya devam ederek. Her şey çok eskilere dayanıyor. İsa'nın insanları inandırmak için parası ve varlığı yoktu. Ama çarmıha gerilişinden yıllar sonra yarım yüzyıl olmadan Hristiyanlık o zamanın medeni dünyasında yayılmaya başladı. Ve dünya zenginlikleri bu yeni Hristiyanların ellerine geçti.
Evet diye üsteledi Nichols.
İdealleri, kerametleri ve hayalleri ona inananlar tarafından benimsendi. Para hiçbir zaman söz konusu olmadı.
Ve diyerek omurdandı Fowler sabırsızlıkla.
Havarilerden birinin ya da İsa'nın kendisinin ölürken her şeyin bir aldatmaca olduğunu itiraf ettiğini düşünün. Bütün her şeyin Yahudileri bölmek için yapıldığının iddia edildiğini düşünün. Ne olurdu?
Biliyorsam kahrolayım diye yanıt verdi öfke içindeki Wahlberg. Hristiyanlık şaşkına dönerdi. Hristiyanlığı kabul edenlerin çoğu kaybedilir. Toplu bağlılıkları...
Tanrı aşkına ben diyerek sözünü kesti Fowler. Öfke içinde koltuğunda hareketsiz oturuyordu. Bütün bu saçmalığın anlamı nedir? El kısmen haklı Jim. Düşüncelerini sınırlıyorsun.
Sadece açıkla. Vaaz verme orospu çocuğu.
Hayal gücünüzü zorlayın baylar dedi Wahlberg yerinden kalkıp ders verir gibi alçak sesle ve tane tane konuşarak.
Hazırdaki finans kaynaklarıyla o kaynakların akması gereken nüfuz kanalları arasında hem izdiham hem çekişme olur. Karanlıkta iş gören Hollandalı uzak ve erişilemezken Julian Guiderone Shepherd Boy'un kutsanmış oğlu bütün dünyayı dolaşarak Matarese cemaatlerini yönetiyor ve onlara destek oluyor. Mantıksal açıdan bakılırsa biri diğeri olmadan çalışamaz. Ama gerçekte cemaatler ve inananlar gördüklerine, bildiklerine inanırlar. Sonuç olarak yalnızca ideale olan inanç nedeniyle nüfuz paraya üstün gelir. Dünya hisse senedi piyasaları sözlerimi kanıtlıyor hem olumlu hem olumsuz olarak.
Öyleyse söylemek istediğin dedi Albert Whitehead düşünceli bir ifadeyle. Guiderone ya her şeyi bir arada tutarak bizi kurtaracak ya da her şey mahvolacak ve elimizdekileri kaybedeceğiz.
Söylemek istediğim tam olarak bu ve bir an bile onun bunu bilmediğini düşünmeyin.
Bulun onu diye bağırdı Jameson Fowler. O kahrolasıca Shepherd Boy'un oğlunu bulun.
37. ayrımın sonu. Sayfa 412.